Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Savaşla birlikte Türkiye'ye gelen Ruslar ya oligark ya turist olunca haber değeri taşıyor. Ama Putin'den kaçan genç ve çulsuz muhaliflerden kimse bahsetmiyor. Üstelik İstanbul'da her gün düzenlenen Ukrayna eylemlerine katılanların çoğu Rus, çoğu Moskova'dan göç etmiş. Ne tuhaf değil mi? Moskova uzun süre sol muhaliflerin sığındığı bir başkentti. Şimdi ise Moskovalılar kendi tabirleriyle Putin faşizminden kaçıyor. Ben Mehveş Evin. Kısa Dalga için hazırladığım özel haber podcastinde İstanbul'a, Türkiye'ye gelen muhalif Rusları dinleyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Moskova, Türkiye solcuları için hep özel bir yer tuttu. Türkiye Komünist Partisi'nin ilk Merkez Komitesi Başkanı Mustafa Supi, 1917 Ekim devriminden sonra Moskova'ya yerleşip Stalin'le çalışmıştı. Şair Nazım Hikmet Rand, 1951'de Moskova'ya sürgüne gitmiş, hayatını Sovyetler Birliği'nin başkentinde kaybetmişti. Velhasıl Marksist, Leninist ve Sosyalistler için Moskova hep ideolojik ve duygusal bağlar kurulan bir şehir oldu. Fakat Ukrayna işgaliyle birlikte muhalif Moskovalılar Putin Rusyası'ndan kaçmaya başladı. Vizesiz gidebildikleri ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çoğu geçici olarak İstanbul'a demir atıyor. Nisan'da Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı 85 bini geçmişti. İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasına göre ikamet izniyle Türkiye'de yaşayan 79 bin Rus var. Ancak savaş sonrası geçici olarak Türkiye'ye gelenlere dair bir veri yok. Türkiye basını daha ziyade Rus turistlerin sayısı, oligarkların yatları ve emlak satın almalarıyla ilgileniyor. Rusya'dan kaçan muhalifleri görmezden geliyor. Hepsi de iyi eğitimli veya öğrenci olan Ruslar, savaşa dair yalanlarla ve hapsedilme tehdidiyle yaşamaktansa ülkesini terk ediyor.
Türkiye polis çatışıdır. Türkiye
İşin doğrusu savaştan kaçıp Türkiye'ye gelenleri araştırırken bu kadar çok muhalif Rus'la tanışacağımı hiç düşünmemiştim. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle daha ziyade işini gücünü kurtarmak için gelenler olduğunu sanıyordum. Yanılmışım. Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı her gün saat 3'te Beyoğlu Oda Kule'de düzenlenen savaş karşıtı protestoya gittim. Putin'in savaş suçlusu olduğunu haykıran, savaşa hayır diye İstanbul'un göbeğinde slogan atan Rus ve Ukraynalılara özendim doğrusu. Kendi vatandaşına savaşa hayır protestosunu yasaklayan, eylemcileri gözaltına alan çevik polisin uslu uslu bir köşede beklediğini görmek de varmış. Ama asıl şaşırdığım protestoya katılanların arasında konuşmak isteyenlerin tamamının Rus olmasıydı. Ukraynalı Rus çiftlerden tutun, bilgisayar mühendislerine, öğrencilere, 18-30 yaş arası muhalif Ruslarla tanıştı. Hikayelerini dinlerken gencecik gözlerinde hüzünle umudun birbirine karıştığını gördüm. Ve Türkiye'yi düşünmeden edemedim. Neden mi? Bu genç insanlar baskıların nasıl adım adım arttığını, toplumun nasıl kutuplaştığını ve insanların ses çıkaramadığını anlattı.
Kafkasya, Kuzey Kafkasyalıyım.
Evet. Rusya vatandaşı. Ne zaman geldi? Rusya vatandaşı.
Evet. 3 sene önce geldim. Öyle.
3 sene önce neden geldin?
3 sene önce aslında Türkiye'nin daha liberal bir ülke olduğu için bizim ülkemize nazaran bizim ülkemizde korrupsiyon, fesat, rüşvet çok yaygın. Yani rüşvet vermeden hiçbir iş yapamayız.
Kafkaslardan İstanbul'a 3 yıl önce göçen Nurettin, Beylikdüzü'nde yaşıyor. Rusya Federasyonu'nun her yerinde ağır yolsuzlukların, yoksulluğun olduğunu ve insanların kaçtığını anlatıyor. Üniversitede okuyan ve bir emlak ofisinde tercümanlık yapan Nurettin, ülkesini terk eden Rus vatandaşlarının genelde Başakşehir, Kadıköy, Beyoğlu ve Beylikdüzü'ne yerleştiğini söylüyor. Türkiye'ye Ukrayna'nın Kharkiv, Mariupol, Kırım şehirlerinden gelenlerin de çoğunlukta olduğunu öğreniyoruz.
Şimdi benim çok şaşırdığım bir şey var. Ukraynalılar bizim hükümetimiz onların şehirlerini bombaladığına rağmen yine bu böyle bir ırkçılık oluşmamış onlarda. Buna çok şaşırdım. Hepimiz bütün Ukraynalılar bize kardeş olarak bakıyorlar. Yani tabii ki eğer savaşı desteklemiyorsak. Savaşı desteklemeyenler, bu savaşın nasıl bir suç olduğunu anlayanlar, yani biz Ukraynalılar anlaşıyoruz yani. Hatta birbirimizi çok seviyoruz. Biz iki kardeş milletiz.
Oda Kule'de bir saat süren protestoda Ukrayna bayrakları açılıyor, savaşa karşı sloganlar atılıyor, sivil ve çocuk ölümlerine dair fotoğraf ve bilgi paylaşılıyor. Putin'i Adolf Hitler olarak resmeden bir posterde Put out Putin, yani Putin'i indirin yazılı. Hoparlörden yüksek sesle çalan Ukrayna marşına herkes bir ağızdan katıldıktan sonra topluluk dağılıyor. En yakın kafede buluşup konuşmaya başlıyoruz. Havacılık sektöründe çalışan genç bir çiftle tanışıyorum. Victoria Ukraynalı, Moskovalı eşi Alex ise Kırım ilhakından sonra Kiev'e yerleşmiş. Ancak Rusya'nın saldırısıyla Kiev'den çok zor şartlarda ayrılmak zorunda kalmışlar. Şimdi hamile arkadaşları ve Victoria'nın annesiyle birlikte bahçeli evlerde yaşıyorlar. Türkiye'ye gelmeyi daha önce planlamadıklarını ama en önemlisi hayatımız, sağlığımız deyip her şeylerini geride bırakmaya karar verdiklerini anlatan Victoria, İstanbul'a küçük bir bavulla geldiklerini aktarıyor. Eşinin dışarıdan aldığı işlerle şimdilik geçindiklerini söyleyen Victoria, tüm vaktini savaş karşıtı protestolara ayırdığını belirtirken gururlu. Tek ihtiyacı bir çift ayakkabı ve bir Ukrayna bayrağı.
Kiev'de günlerce aç, susuz dayandık. Lüks şeylere ihtiyacım yok. Şu anda bir bardak kahve bile benim için lüks. Ne kadar burada kalacağız bilmiyorum. Kiev'e en kısa sürede dönmek istiyorum.
Savaşa gönderilen Rus askerlerin taşradan geldiğini ve Ukrayna'da nasıl yaşadıklarını görünce içlerinde bir öfke duyduklarını, bu nedenle evleri yağmaladıklarını, öldürdüklerini inanıyor. Hayallerimiz vardı, normal bir hayatımız vardı. Şimdi hiçbir şeyimiz yok diyor Victoria'nın eşi Alex. 4 kuşak Moskovalı olan Alex, Kiev'e taşındığında bambaşka bir hayatla karşılaşmış. Elektrik ve yakıtın olmasına bile şaşırmış. Biz pek bilmiyoruz ama Rusya'da Moskova'nın biraz dışına çıkıldığında bile ne merkezi ısıtma var ne de su. Rusya'da bırakın eleştiriyi, herhangi bir farklı düşünceyi ifade etmenin vatan haini ilan edilmekle sonuçlandığını anlatan Alex, devletin bu kişileri duygusal ve finansal olarak çökertmek için her şeyi yapabildiğini vurguluyor. En kötüsü Rus medyasının sürekli savaşa hazır olmalısınız propagandası yapması, halkın devamlı dış güçlere karşı teyakkuz halinde tutulması. В этом году училище отмечает 85 лет со дня своего образования. Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Победы и знамени вооруженных сил России. Sınır tanımayan gazetecilerin 2021 endeksinde Rusya 189 ülke arasında 155. sıradaydı. Türkiye 149. Ukrayna ise 106.lıkla bizden de iyi konumda. Rus halkları Kremlin'e bağlı radyo ve televizyon kanalından gösterilen dünyaya mahkum. Kalan son birkaç muhalif sayılabilecek yayın ise Ukrayna işgaliyle birlikte kapatıldı. Alex, komşum düşmanındır şeklinde sürekli propagandaya maruz kalan halkın önemli bir kesiminin buna inandığını belirtiyor. Neden diye kimse sormuyor, resmi söylem emir telakki ediliyor.
My name is Alexandra Garhut, I'm 18 years old.
Moskovalı Alexandra daha 18 yaşında, 3 aydır İstanbul'da. Siyasi aktivist olduğu için geri dönemiyor, daha doğrusu savaşa karşı geldiği için. Ailesini geride bırakarak yeni bir hayat kurmak istediğini söylüyor. Muhalifleri, Ukraynalıları öldüren bir devlete neden vergi vereyim? Eğer ağzını açmazsan sen de yalanın bir parçası oluyorsun diyor. Hostelde kalıyor Alexandra, 5 parası yok. Babası işsiz kalmış, ailesinden yardım alamadığı için nasıl geçineceğini bilmiyor. Ama özgürüz, yaşıyoruz ya, gerisi önemli değil diyor. Bir başka genç Moskovalı sığınmacı Bogdan, medya iletimcisiymiş. Artık işsiz ve bir süredir İstanbul'da yaşıyor. Amacı her Rus'un Ukrayna Savaşı'nı desteklemediğini dünyaya anlatmak. Başka ülkelere gidebilen Rusların seslerini çıkarmalarını, Putin'i desteklemediklerini açıkça söylemelerini istiyor. Hatta İstanbul'da karşılaştığı Ruslarla uzun uzun konuşup tartışıyor.
Yes, you are Russians. You have to express your thoughts. You have to express your opinion. To say the world that you're against Putin.
Bogdan'a göre Rusya'nın iki önemli sorunu var. Birincisi Putin'in Ukrayna'yı işgali. İkincisi Rus toplumunun kutuplara ayrılması. Bir gün savaş bitecek, sonra ne olacak diye soruyor genç adam. Ailesinin, hatta en yakın arkadaşlarının kendisini vatan haini, Rusyafobik olmakla suçladığını anlatan Bogdan, savaş karşıtı sosyal medya paylaşımları yüzünden annesiyle bile artık görüşmüyor. Hatta iki arkadaşı aileleri tarafından evden atılmış, bir başkası kendi çocuğunu polise ihbar etmekle tehdit etmiş. Neden? Resmi söylemi desteklemedikleri için, savaşa savaş dedikleri için.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Moskova, 27 Şubat 2015. Vladimir Putin'in ateşli muhaliflerinden Rus politikacı Boris Nemtsov, gece yarısından önce Kremlin yakınlarındaki bir köprüde vurularak öldürüldü. Üzerinden 7 yıl geçen olay, hala Putin Rusyası'ndaki en önemli siyasi suikast.
Boris Nemtsov ismi Türkiye'de pek bilinmez ancak çok önemli bir Rus siyasetçiydi. Suikastla ilgili 5 Çeçen tutuklansa da bir yılda Rus ajanları tarafından takip edildiği belgelendi. Muhalif Ruslara göre tartışılacak bir şey yok. İktidarın yolsuzluklarını ortaya çıkaran, Kırım'ın ilhakına karşı barış protestoları düzenleyen Nemtsov'un öldürülmesini Putin emretti. Hatta Nemtsov'u öldüren ekibin 2020'de bir başka muhalif lider Alexei Navalny'yi zehirlediğini Bellingcat belgeledi. Navalny ölümden kıl payı kurtulduktan sonra ülkesine dönünce hapse atıldı.
Russia, terörist! Russia, terörist!
Telefonda görüştüğüm Marina, Mart başında bir bavulla ülkesini terk etmek zorunda kalan Moskovalılardan. Hala korkudan sesi titriyor, bir daha asla ülkesine dönemeyeceğini biliyor. Bilgisayar programcısı olan Marina, tanıştığım diğer muhalif Ruslar kadar aktif bir eylemci değil. Fakat savaşın 3. gününde tutuklanmış. Neden dersiniz? Muhalif lider Nemtsov'un öldürüldüğü yeri elinde küçük bir Ukrayna bayrağıyla ziyaret ettiği için. Marina sırf oraya gittiği için 5 saat gözaltında tutuldu. Annesini veya avukatını aramaya izni yoktu. Sorgulamada onu suçlamak için saçma sapan sorular soruldu. 100 kişilik bir gösteriye katıldığına dair bir ifade imzalatmak istediler karakolda. Mantıken bile mümkün olmayan bu rakam mahkemeye çıkarıldığında 700 kişilik bir gösteriye dönüşmüştü. Marina itiraz etti, kameraların kaydını istedi. Ancak tıpkı Nemtsov öldürüldüğünde kameraların ortadan kaybolduğu gibi kaydın olmadığı söylendi. Bir başka iddia Marina'nın savaşa hayır diye bağırmasıydı. Oysa Marina çok istemesine rağmen korkudan ağzını bile açmamıştı. Hakim kendi çektiği video ve fotoğrafları delil olarak kabul etmedi ve Marina'yı en yüksek ceza olan 20 bin ruble ödemekle mahkum edip serbest bıraktılar. Biz Rus'uz, geleceğimiz yok diyen Marina, Ukrayna'da yaşayan arkadaşlarından ve bağımsız kaynaklardan dinlediği haberler geldikçe panik atak geçirmeye başlamış. İstanbul'a ulaşan arkadaşların yardımıyla bir bilet ayarlayabilmiş. Marina yaşadıklarını anlatırken 1990'lara geri dönmüş gibi izliyor. Genç kadın, ayağına giyecek ayakkabının olmadığı, insanların temel gıda için kuyruğa girdiği çocukluk günlerini şöyle hatırlıyor.
Avuçlarımıza numara yazardık. Hatırlıyorum, numaram 1056 idi. Günlerce sürerdi kuyruklar, sırf makarna veya sosis almak için. İnsanlar birbirine girer, kavga ederdi. 10 yaşındaydım ve şöyle düşünüyordum. Yeterince hızlı olursam annemle kendim için sosis alabilirim. Okulumda tuvalette eroin serbestçe satılıyordu. Sokakta insanlar öldürülüyordu. Çocuklar ortadan kayboluyordu. Şimdi tekrar o günlere döneceğiz diye çok korkuyorum. Moskova'da kalan annemle konuştuğumda market raflarının boşaldığını, insanların şeker yüzünden birbirine girdiğini anlatıyor. Aradan 20 yıl geçti, her şey mahvoldu. Neden? Çünkü deli bir insanın eline kaldı. Putin'in geleceği yok, gelmiş 70'ine. Peki benim hayatım ne olacak? Gençlerin hayatı ne olacak?
Putin her ne kadar Ukrayna'yı faşizmle suçlasa da benim konuştuğum gençlere göre Rusya'da faşizm artıyor. Marina, sandık görevlilerini seçimlerde 5000 ruble yani 1000 lira karşılığında pusulları değiştirdiğini de anlattı bana. Peki Rusya'da halkın büyük çoğunluğunun savaşı ve Putin'i desteklediği doğru mu? Bu soruya iki türlü cevap aldım. Biri, hakim medyayı takip edenlerin vatan aşkı uğruna her şeyi kabul ettiği. İkincisi, korkudan susmayı tercih ettikleri. İnsanlar sokak anketlerine ya cevap vermiyor ya da fişlenmemek için inanmadığı cevapları veriyor. İhbar mekanizması güçlü. İnsanlar komşularını, kendi aile fertlerini gammazlamaları için teşvik ediliyor. Marina, kapılara burada Rusya'ya ihanet eden biri yaşıyor diye sticker yapıştırıldığını da dehşetle anlatıyor. Tutuklandıktan sonra artık hainler listesinde yer aldığını söyleyen genç kadın, Stalin döneminde benzer listelerin yapıldığını, insanların çalışma kamplarına gönderildiğini hatırlatıyor. Marina'nın bu yorumunu abartıda bulabilirsiniz. Ancak dedeleri, neneleri, 2. Dünya Savaşı'nı ve çalışma kamplarını görmüş, hayatta kalmış olan yeni nesillerin aynı yokluk, yolsuzluk ve baskı günlerine dönme ihtimaline dahi tahammülü yok. Kısa Dalga için hazırladığım haber podcast'inin sonuna geldik. Bizi dinleyin, habersiz kalmayın. Hoşça kalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.